Ayrım 24.
Georg Wirth, Friedrich Engels gibi İngiltere'de sosyalist oldu. Georg, genç yaştayken dinleyici olarak ziyaret ettiği Bonn Üniversitesi'nde edebiyatçılarla ve şairlerle tanışmıştı. Başlangıçta çekingence ama sonra kendine güvenle kaleme sarıldı ve mesleğini keşfetti. Çok şeyler yaşamış, pek çok düşünceyi aşmıştı. Hakiki sosyalistlerin ikiyüzlü şiir denemelerini ve genç Almanya'nın süslü püslü, karmaşık edebi arayışlarını zorlanmadan reddetti. Hiç kimsenin etkisi altına girmedi. Wirth, düz yazı ve şiiri, sade, emin ve kendine özgü bir tarzda yazıyordu. Doğuştan edebi bir yaratıcılık yeteneği, özgün bir sesi vardı. Şiir ve edebi düz yazı yazmak doğuştan bir yetenek gerektirir. İyi bir sese sahip olmayan bir insanın şarkı söylemek için harcadığı çabalar sonuçsuz kalır. Gerçek yazar ve şairi de sanat üretmek üzere doğa yaratır ve hiçbir okul aynı yeteneği kazandıramaz. Şarkıcı gibi edebiyatçının sesi de bir güce, tınıya ve kaliteye sahiptir. Şair, ressam veya yazarın potansiyelini tanıma, ses geliştirme, kendi olanaklarını bilme becerisi, sanatçının büyümesi ve bilinçlenmesiyle birlikte gerçekleşir. Wirth çok çalışıyor, yeteneğini geliştiriyordu. Dili halktan öğrenerek yaratıcılığın beşiğini, eposu tanımıştı. Gençlik arkadaşı Engels'ten çok etkilenmişti. Yayınlanmadan önce el yazmasını incelediği, Friedrich'in İngiltere'de İşçi Sınıfının Durumu adlı kitabı onu derinden sarsmıştı. Wirth, kısa incelemesi İngiltere'deki proleterlerde İngiliz işçilerinin yaşamı hakkında geniş çaplı bir eser yazmak üzere Almanya'nın en yetkin felsefi beyni Engels'in kaleme sarıldığını haber vermişti. Daha tamamlanmamışken onun paha biçilmez bir çalışma olacağına inanıyordu. Wirth hiç durmadan kendini eğitiyor, Bradford'da felsefe ve tarih öğreniyordu. Georg bu dönemde Chartist liderler Harney ve Jones'la yakınlaşmış ve ekonomi çalışmaya koyulmuştu. Brüksel'de de Marx'la tanışması bilgilerini derinleştirip ufkunu genişletti. Sadece edebiyat alanında değil, günlük yaşamda da bir mücadeleciydi artık. Hastalıklıydı. Yanaklarında sık sık kızarıklıklar oluşurdu. Uzun ince bir yüzü, çevresindeki her şeye merakla bakan zeki gözleri vardı. Dürüst, sözüne sadık, içliydi. Fırtınalı bir ruh haline sahip, cesur ve güçlü yapıdaki şair, hep ateşliydi ve kendini hiçbir şeyden esirgemiyordu. Georg, sakin Wilhelm Wolff'la yapı bakımından tam bir tezat oluşturmasına rağmen onun gibi iyi niyetli, dürüst ve duyguluydu. Wirth, birçok şair gibi özgüvenli görünüşünün ardında yeteneğinden duyduğu kaygıyı gizliyordu. Hassas ve iyi bir gözlemci olan Jenny, ondaki bu özelliği anlıyor ve onu canlandırmayı becerebiliyordu. Heine gibi yetenekli genç Wirth de Jenny'ye güveniyor ve eserleri hakkındaki değerlendirmelerinden az da olsa çekiniyordu. Ama bir seferinde Jenny ondan şiirlerini okumasını istediğinde cesaretlenmişti. Georg, siz mükemmel şiirler yazmışsınız, bana onları okur musunuz? Ve Wirth bir şiirini okudu. Çiğler parlıyordu bu sabah saatinde, şarkı söylüyordu çalı kuşu enginde. Ve yoksul bir çocuk doğdu o zaman kulübede, yoksul insanların yanında. 16'sını bitirdiğinde tanımadık bir güç hissetti ellerinde. Fabrikaya geçti solgun yüzüyle, önlük ve elinde çekiçle. Korkusuzca deşiyordu demir sopalarla ateş ocakların karnını, fışkırıyordu ışık ve duman içerisinde kızgın metal akınlar. Silahlar döküyordu, dünyanın her tarafında uğulduyorlardı deniz enginliği üzerinde, gürültüyle getiriyorlardı ölüm Franklere, kana boğdular Hindistan'ı. Yoksul Çinlilerin kaburgalarına nefretle saplıyorlardı sayısız mermiyi. Uğultuyla yayıyorlardı Britanya'nın ününü dünyanın dört bir tarafına. ve birçok sesli silah döktü tasasız genç delikanlı. Ama el koydu ona ihtiyarlık, yoruldu güçlü eli hemen. Güçsüz düştüğünde ise onu da buldu kötü kader. Dışarı attılar onu anında, geçsin diye hasta ve sakatlarla. Gitti, hiddet ve acı doldu göğsüne. Orada sanki hayatı boyunca döktüğü tüm namluların korkunç yankısı birleşti. Sessizce fısıldadı. Ziyanı yok. Gelecek hesaplaşmanın saati ve o zaman beyler yoksul zevkine dökecek namlular. Bu hakiki ve anlamlı bir şiir diyerek görüşünü belirtti Jenny. Wilhelm Wolff'la aynı adı taşıyan kızıl lakaplı, becerikli ve faal genç gazeteci Ferdinand Wolff da Marx'a yakınlaştı. Katı sınamalardan başarıyla geçen bu insanlar dışında Karl'ın yanına, gazeteye veya eve birçok işçi uğruyordu. Alman Brüksel gazetesinden Karl Wallau, Stefan Born adında iki dizgici, terziler, arabacılar, mobilyacılar ve demirciler. Sadece Almanlar değil, 1830 devriminde yer almış Belçikalılar da Karl ve Jenny'nin sevimli evine sıklıkla gelip oturuyorlardı. Belçikalı devrimci Gigo ve şehir kütüphanesi arşiv bölümü sorumlusu Tedesco da Marx'ın fikirlerine yakınlık duymaya başladılar. Marx, Engels ve Gigo Brüksel Komünist İrtibat Komitesi'nin başına geçtiler. Bu dönemde komünist irtibat komiteleri ve dostlar aracılığıyla diğer ülkelerdeki sosyalistlerle bağlar güçleniyor, yeni komiteler kuruluyordu. İşlevleri bakımından bunlar ilk parti hücreleriydi. Almanya'da Marx'ın gazete ve dergilerde yayınlanan her şeyi, toplumsal ve politik yaşamdaki gelişmeleri aktaran, Brüksel'den aldıkları mektupları ise işçi derneklerine ve diğer şehirlerdeki ilerici aydınlara ileten oldukça çok sayıda eski ve yeni fikirdaşı vardı. Zanaatkarlar ve proleterlerin kurdukları işçi birliklerinin sayısı giderek artıyordu. Genellikle koro, müzik ve temel eğitim dernekleri adı altında bir araya geliniyordu. Ama toplananlar milliyetçi marşları ve halk türkülerini koro halinde söyledikten sonra onları popüler Şafak Ey Şafak şarkısından veya Schubert ve Schumann'ın romanslarından daha çok heyecanlandıran konuları tartışmaya başlıyorlardı. Karl'ın eski dostu ve Ren gazetesindeki kavga arkadaşı Georg Jung, ona Köln'de bulunan komünistlerin tartışmalarını, birlik ve mücadelenin tüm güncel sorunlarını sıcağı sıcağına aktarıyordu. Köln'de yaşayan ve mesleği yeni başlamış genç doktorlar Roland Daniels ve Karl Ludwig Dester, Marx'ın görüşlerini paylaşıyorlardı. Her ikisi de en önemli olayları sürekli Brüksel Komünist İrtibat Komitesi'ne bildiriyordu ama açıktan bir komünist grup kurmamışlardı. Son derece dikkatli, ince yapılı ama sağlam iradeli Daniels tam bir gizlilik içindeydi. Dester, Köln'de demokrat biri olarak tanınıyordu. Komünist görüşlere sahip olduğunu ilan etme gereği duymamıştı. Marx bunu biliyor, bu taktiği onaylıyordu. Çünkü Dester'in ulaşabildiği şehir küçük burjuvazisini itmemek gerektiğine inanıyordu. Yıl sonunda Marx ve komitedeki arkadaşları Paris'teki sosyalistler arasında ciddi görüş ayrılıkları olduğunu öğrendiklerinde Engels'in Fransa'nın başkentine gitmesine karar verdiler. Friedrich birkaç gün sonra Paris'e gitti. Komünist fikirleri, Weitlingcilerin ve hakiki sosyalistlerin Karl Grün ve Eisermann Baba saptırmalarına karşı ateşli bir şekilde savunan Adiller Birliği toplantılarında Alman emekçileri çeşitli konularda dersler veren Engels için burada yoğun günler başlamıştı. Weitling en büyük desteği terziler ve kalfalardan görüyordu. Olağanüstü konuşkandılar, sabahlara kadar tartışmaya hazırdılar. Bir seferinde Engels gelecekteki komünist toplum üzerine tartışırlarken aralarında bulunmuştu. Beyaz saçlı, kahverengi benizli ve uzun kırışık yüzlü ihtiyar bir terzi konuşuyordu. Komünizm geldiğinde masaların nasıl düzenleneceğini bilmek isterdim. Diyelim ki ben öğlen yemeği yemeye geldim. Her çeşit yiyecek yığılmış, istediğin kadar var. Al ve tıkın. Ya çatal, bıçak ve tabak işi ne olacak? Garsonlar olmayacak değil mi? Kaşık, bıçak, çatal, hepsi gümüş, istediğini al. İnsanoğlunun mayasında hırsızlık var. Demek ki adam önce bir güzel karnını doyuracak, sonra da çatalı bıçağı cebine atıp eve tüyecek, öyle değil mi? Çok doğru diye onayladı oradakiler. Tanrı korkusu olmazsa insandan her şey beklenir. Bu yüzden ben diyorum ki komünizm geldiğinde diye devam ediyordu ihtiyar terzi. Çatal ve kaşıklar küçük zincirlerle masalara bağlanmalı. Yoksa devlet sürekli bunları üretmekten başka hiçbir şey yapamayacak. Lüks mobilya üreticileri, kuyumcular ve dericilerin kavramlara yaklaşımı terzilerinkine göre daha engindi ve Whiteling'cileri büyük bir zevkle eleştiriyorlardı. Engels, fikirdaşlarının arasında veya muhalifleriyle tartışarak geçirdiği akşamlardan sonra eve döndüğünde genellikle Brüksel Komünist İrtibat Komitesi'ne mektup yazıyordu. Yazı masasında daima örnek bir düzenlilik vardı. Okuması gereken kitaplar, belgeler ve başladığı yazı için gereken kaynaklar özenle yerleştirilmişti. Friedrich, mesafeleri düşüncesiyle aşıp candan dostlarıyla birlikte olabildiğine seviniyordu. Marx'a gittikçe daha fazla bağlanıyordu. Mektuplarında düşüncelerini, planlarını ve özel hayatıyla ilgili her şeyi onunla paylaşmayı alışkanlık edinmişti. Ama Engels, Brüksel Komünist İrtibat Komitesi'ne yazdığı mektuplarda sadece Paris'teki komünist ve işçi hareketi hakkındaki gelişmeleri anlatıyordu. Düşmanlarımın sürekli aynı argümanları tekrarlaması beni kızgınlıktan deliye çevirdi ve bu herifçi oğluna doğrudan saldırdım. Davranışım gürüncüler tarafından büyük tepkiyle karşılandı ama bu yolla Asil Eizerman'ın komünizme karşı açık itirazlarını ağzından aldım diye yazıyordu bir seferinde Brüksel'e. Gürün'ün bir komiteden ötekine koşturarak, pazar günleri insanları evine çağırarak benzeri biçimlerde entrika çevirmesinden ve yukarıda sözünü ettiğim toplantıdan sonraki pazar günü, bizzat 8-10 esnafın önünde komünizme saldırarak pek büyük gaf yapmasından sonra, Eizerman'ın bana verdiği anahtarı, komünizme saldırı anahtarını kullandım. O zaman ben tartışmaya devam edip etmemek için oylama yapılmasını istedim. Biz buraya komünistler olarak mı toplandık yoksa başka bir şey olarak mı? Aslında onlar her şeyden önce komünizmin gerçekten ne olduğunu bilmek istiyorlardı. Ben son derece basit bir açıklama yaptım. Ben komünistlerin amacını şöyle tanımladım. 1. Burjuvazinin çıkarlarına karşılık proleterlerin çıkarlarını güven altına almak. 2. Bunu özel mülkiyeti kaldırıp yerine ortak mülkiyeti getirerek gerçekleştirmek. 3. Bu hedeflere ulaşabilmek için zora dayalı demokratik bir devrimden başka yol olmadığını kabul etmek. Bunu iki akşam tartıştık. İş oylamaya gelince yukarıdaki tanım göz önünde bulundurularak toplantının komünist bir toplantı olduğu ilan edildi. 13 oya karşı gürüncüler 2 oy aldı. Bu iki oyun sahiplerinden biri daha sonra komünistlerin yanına geçmek istediğini bildirdi. Engels karşılarında konuşma yapmak zorunda olduklarını sayarken zanaatkarlardan da bahsediyordu. Eğer açıktan toplanabilseydik kısa sürede sadece mobilyacılardan 100'den fazla kişi kazanacaktık. Ayrıca mobilyacıların toplantılarına da katılan sadece birkaç terzi tanıyorum. Demircilerden, dericilerden bahsediyordu ve bildiriyordu. Sanırım burada zanaatkarlarla anlaşacağım. Aralarında hiçbir rekabet yok. Maaşlar sürekli aynı düzeyde. Ama özellikle devrimin bütün belirtileriyle yaklaşmakta olduğu bu gergin günlerde Paris'te açık açık toplanmak imkansızdı. Kenar mahallelerde şimdiye dek hiçbir zaman görülmemiş ölçüde muhbir kaynıyordu. Polis her türlü toplantıyı izliyordu. Alman sığınmacılar meyhanelerde ve otellerde eğleniyor izlenimi verip hiçbir şüphe uyandırmamaya çalışarak 10-12 kişilik gruplar halinde toplanıyorlardı. Engels, Paris'te işçiler ve zanaatkarlar dışında Louis Blanc ve Reform gazetesi redaktörü Ferdinand Flocon'la da görüşüyordu. Louis Blanc olağanüstü süslü ve son derece ün düşkünüydü. Flocon ise iri yarı, bakımsız ve şöhretin dış belirtilerine karşı umursamazdı. Kısa boylu olmaktan rahatsızlık duyan Louis Blanc, Napolyon'un şu sözlerini sıkça tekrarlıyordu. Daha uzun olman daha yüksek olduğun anlamına gelmez. Engels'i beğeniyordu. Bir seferinde Paris'te sokakta karşılaştıklarında bu yaşının genç olmasına karşın oldukça olgun, düşünceli, uzun boylu ve yakışıklı Alman'ı ilgiyle dinlemişti. Genellikle alıngan olan Louis Blanc, yazdığı Devrim Tarihi adlı kitap hakkında eleştirel notlarını açıklamaya başlayan Friedrich Engels'e karşı en küçük hoşnutsuzluk belirtisi bile göstermedi. Mükemmel bir ön seziniz var ve doğru bir yol seçmişsiniz ama sihirli bir güç size engel oluyor diyerek sözünü bitirdi Engels gülerek. Sihirli mi? Ama nasıl? En tehlikelisi ideolojiniz. Onu terk etmediğiniz sürece çıkış yolu bulamayacağınız bir kısır döngüde dolanıp duracaksınız. Louis Blanc küsmeye cesaret edemedi ve Engels'in sözlerini şaka olarak kabul etti. Londra'da yayınlanan Chartist gazete, Kuzey Yıldızı'nın Northern Star redaktörü, kendisine Mara diyen radikal demokrat George Julian Harney, Almanya'da uzun süre kalmış ve Almancayı ana dili gibi bilen Ernest Jones ve başka Chartistler uluslararası bir kuruluş olan Kardeş Demokratlar üzerinde etki kazanmışlardı. Chartistlerin devrimci kanadı da Brüksel komünistlerinin çabalarına yakınlık duyuyordu. Brüksel Komünist İrtibat Komitesi'nin toplantılarında sadece Almanya'daki değil Fransa ve İngiltere'deki sosyalist hareketin sorunları da tartışılıyordu. Temmuz'da Marx ve Engels, İngiliz işçilerinin gözde lideri O'Connor'ın parlamentoya seçilmesi üzerine onu ve tüm Chartistleri olağanüstü başarıları ve zaferleri için kutladılar. İngiltere'de Kardeş Demokratların uluslararası örgütlenmesine Engels ve Marx'ın eski tanıdıkları Karl Schäper ve Moll önderliğindeki Adiller Birliği de katıldı. 1847 yılının kışında orta boylu ama atletik yapılı, doğuştan bir diplomat olan ve insanları en az müthiş bir sabırla tamir ettiği saatlerin en ufak parçacıkları kadar iyi tanıyan Joseph Moll, manşı geçerek Brüksel'e geldi. Geldiğinin daha ilk akşamında Brüksel Komitesi'nin 3 üyesiyle Marx, Wolff ve Gigo görüştü. "Biz" diye konuşuyordu yavaş yavaş ve ciddi bir sesle Joseph Moll, "İhtiyaçlarımızı asla tanımayan bilim doktorlarının narin elleri, işçilerin hangi nasırının sızladığını nasıl bilebilecekler diye düşünüyorduk. Ama itiraf edin, siz de bize güvenmiyordunuz. Biz kabalaşmışız ama kalınlaşmış bir deri de hassas olabilir. Dişin de canlı sinirleri var. Bazıları bizi sadece gezgin kalfalar olarak görüyordu. Doğru, ekmeğimizi kazanmak ve gerçeği bulmak için gezginlik yaptık. İngiltere ve Chartistlerin mücadelesi işçiye ister Alman ister Amerikalı çok şey öğretiyor. Biz Komünist İrtibat Komitesi'nin gönderdiği materyalleri okuyoruz, yazılarınızı inceliyoruz. Sizden çok şey öğrendik ve birliğimize katılmanızı öneriyoruz. Çünkü tüm bilimsel görüşlerinizi paylaşıyoruz. Bundan böyle komünizm için birlikte çalışmak ve mücadele etmek istiyoruz. Kendi adıma değil, İngiltere'deki birliğimizin üyeleri adına konuşuyorum. İşte vekaletnamem. Moll üzerinde Karl Schäper'in güzel okunaklı yazısının bulunduğu ince bir kağıt uzattı. Brüksel Komünist İrtibat Komitesi'ne. Aşağıda imzaları bulunan Londra İrtibat Komitesi üyeleri Joseph Moll'u onlar adına Brüksel Komünist İrtibat Komitesi ile ilişkiye geçmesi, komitenin çalışmaları hakkında sözlü rapor vermesi ve Brüksel Komitesi ile her konuda görüşmede bulunması konularında yetkili kılmışlardır. Brüksel Komitesi'nden ciddi tüm konular ve Londra Komitesi hakkındaki görüşlerini bildirmesini rica ediyoruz. Belge 20 Ocak 1847 tarihini taşıyordu ve Schäper ve birliğin 4 üyesi tarafından imzalanmıştı. Daha sonra Marx'la yaptığı konuşmalarda Moll'un tüm kaygıları yok oldu. Brüksel Komitesi'nin üyelerini Adiller Birliği'ne katılmaları için ısrarla ikna etmeye çalışıyordu. Üstelik birliğin merkez komitesinin Londra'da bir kongre düzenlemeye hazırlandığını da söyledi. Kongrede özel bir manifesto yayınlanacaktı. Bu manifestoda Marx ve Engels'in savunduğu görüşler birliğin öğretisi olarak ilan edilmeliydi. Ama gerici ve muhafazakar kişiler tarafından yöneltilebilecek saldırıları göğüsleyebilmesi için birliğin Karl ve Friedrich gibi teoriyle iyi bir şekilde donanmış tecrübeli insanlara ihtiyacı vardı. Sizsiz bizim bazı eski kafalıların sırtlarını yere getirip düşünmelerini sağlamamız zor olacak. Biz ütopik sosyalizme sırt çevirdik ve bilimsel komünizme sımsıkı bağlı kalacağız diyordu Moll. Siz ve Engels bize yardım edeceksiniz. Mücadeleci ve gerçek proleter, hiç de fena olmayan çocuklarımız var ama geçtiğimiz yıllar boyunca ortaya çıkan çok çeşitli teoriler kafalarını o kadar karıştırdı ki. Onları kaybetmek, dışlamak söz konusu olamaz. Eğer birliğimizde sizin gibi insanlar olursa, kararsız çocukları kolayca komünizmin doğru çizgisine kazanabiliriz. Moll, Brüksel'den Paris'e Engels'in yanına gitti. Kısa bir süre sonra Marx, Engels, Wolff ve birçok fikirdaşları teklifi kabul ederek Adiller Birliği'ne üye oldular. Kontes nihayet Belçika Kralı 1. Leopold'a takdim edilme şerefini elde ettiğinde birkaç dakika boyunca ona iltifatlar yağdırarak parkları ve yeşil alanları övdü. Sizin adınız en özgür düşünen hükümdarlar arasında bahçıvan kral olarak tarihe geçecek. Çiçekleri seven kişi olağanüstü bir ruha sahiptir diye usulünce zor reveranslar yaparak konuşuyordu. Kontes, Kraliyet Sarayı'nı ziyarete nail olduktan sonra sıra alışveriş yapmaya gelmişti. Majestelerinin alışveriş yaptığı fabrikadan almaya niyetlendiği mobilyaları korkunç buldu. Burjuva yönetimi altında her şeyin kaçınılmaz olarak kötüleştiğini düşünüyorum dedi Kontes yüzsüzce Liza'ya. Şatafatlı cenaze arabalarına benzeyen bu karyolaların hali ne? Tüccarlara layık ve onlar gibi şişman bu dolaplar da ne böyle? Sanki özel olarak tefeci ve komisyoncuların evleri için yapılmış şu koltuklara bakın. Sanırım 16. Louis ve Kraliçe Marie Antoinette'den sonra insanlar zevklerini ve yaşama becerilerini kaybetmişler. Korsikalı parvenü aristokratlara benzemek için boşuna çabalıyordu. Tanrı'ya şükür ki Rusya'da ihtişam bizim yüce efendimiz sayesinde tüm dokunulmazlığıyla korunuyor. Köylü mobilyacılara bir divan ısmarlayıp onu Türk kilimiyle kaplamalarını istemem gerek. Aslında şu sıralar moda olan Konstantinopolis Sultanı'nın sarayındakiler gibi yuvarlak tabureler de ısmarlayacağım. Ucuz Çin modası ise Parislilerin bayıldığı tüm bu yelpazeler, paravancıklar, fenercikler benim zevkime uymaz. Tüccarlar bu malları doğudan bol bol getiriyor. Oysa her eşya bir insanın yaşamına bedel ve gerçekten tek olmalı. Ancak o zaman bir patrisyenin evini süslemeye layık olur. İşte mesela benim pelesenk ağacından yapılma, tamamı oymalarla süslü tuvalet masacığıma bakın.